Ayrım 6, sayfa 81. Bölüm 4. Sınıf içi iletişim ve etkileşim. Doçent Doktor Pelin Piştav Akmeşe. Giriş, iletişim kavramı, iletişim türleri, iletişim ögeleri, sınıf içi iletişim, sınıf içi iletişimde öğretmenin rolü, iletişim engelleri, teknik engeller, dil güçlükleri, psikolojik engeller, örgütsel engeller, sınıfsa iletişim engelleri, grup etkileşimi ve sınıfta grup etkileşimi, yönetsel stratejiler. Özet. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren çevremizde sürekli bir etkileşim içine gireriz. Farklı amaçlara bağlı gerçekleşen iletişim kurma biçimimiz ve ilişkilerimizi düzenleme ihtiyacı duyarız. İletişim, yaşantımızdaki toplumsal yaşamda temel gereksinimlerden birisi olup amacı çift yönlü olarak gerçekleşebilmesi için düşüncenin karşımızdaki kişinin düşüncesiyle benzerlik göstermesi gerekmektedir. Etkili bir iletişimde kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve dönüt iletişim sürecinin ögeleridir. Mesajı ileten kişi kaynağı, kaynak ile alıcı arasında ifade edilen bilgi, düşünce ve duyguları, mesajı, mesajın kaynaktan alıcıya ulaşmasını sağlayan araç, kanalı, kaynaktan iletilen mesajları alarak bunları yorumlayan ve sonrasında bunlara karşı sözsüz ya da sözlü tepkilerde bulunan kişi alıcıyı oluşturur. Ayrıca alıcının mesajı nasıl yorumladığını gösteren alıcının mesaja verdiği tepki ise iletişimin tamamlayıcı unsuru olan dönütü oluşturur. Bireylerin etkili iletişim becerilerine sahip olmalarında öğretmenlerin öğrencilerini dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri önemlidir. Öğretmen, öğrencisine etkili konuşma konusunda model olmalı ve öğretmelidir. Ayrıca sınıf ortamında kaba davranmak, alay etmek, ön yargılı olmak, suçlamak, aşırı şakacı ve küçümseyici davranmak, azarlamak, tehdit etmek gibi unsurlar etkili iletişim sürecinde olumsuzluğa neden olmaktadır. Öğrenciler bu tutumlardan uzak kaldığı sürece etkili iletişim kurabilme sürecinde önemli bir yol almış olurlar. İletişim problemlerinin olduğu bir sınıf ortamında öğrenme motivasyonu ve akademik başarı olumsuz etkilenecektir. Bu yüzden öğretmenlerin akademik beceriler ile birlikte öğrencilerin etkili iletişim becerilerini geliştirmeleri onların hayat başarıları için son derece önemlidir. 4.1 Giriş. İlk insanlar mağara duvarlarına resimler çizerek, Kızılderililer dumanla, Afrika'daki yerliler tantamla iletişim kurma girişimlerinde bulunmuşlardır. İlk çağlardan başlayan iletişim girişimi günümüze geldiğimizde kişisel ve toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İletişim ihtiyacı içerisinde olan bireyler, diğer bireyleri tanımak ve değerlendirmek amacıyla etkili iletişim yöntem ve stratejilerini kullanırlar. Günümüzde sağlıklı bir iletişim kurabilen bireylerin hayatta başarılı olma şansı artmaktadır. Bu anlamda sağlıklı ve başarılı iletişimin çocukluk döneminden itibaren kazandırılması önemli hale gelmektedir. Çocuğun iyi bir iletişimci olabilmesi için en önemli ortamlardan birisi de sınıf ortamıdır. Öğretmenler öğrencileriyle başarılı bir iletişim gerçekleştirdiklerinde öğrencinin okula devamlılığı yanı sıra hem akademik hem de sosyal öğrenme isteği artmaktadır. Başarılı bir sınıf içi iletişim, öğrencide öğrenme motivasyonu için ortam hazırlamaktadır. Bu öğrenme isteği ve motivasyon ile öğrencinin başarısı artmaktadır. Öğretmenin iletişim becerisi, öğrencilerin bilişsel ve sosyal yönlerden büyüme ve gelişimini de desteklemektedir. Bir bakıma etkili iletişimle ile başarı doğru orantılıdır. Bu yöndeki her başarılı ve etkili iletişim süreci, öğretmenlerin performansının artmasına ve bunun sonucunda da öğrencinin okul başarısına katkı sağlamaktadır. 4.2 İletişim kavramı. Günlük yaşamda ve akademik alanda yaygın olarak kullanılan iletişim kavramı Latince communis, bölüşmek anlamına gelmektedir. Kaynaktan alıcıya bilgiyi aktarma olarak, karşılıklı ilişki ya da güç aracı olarak da tanımlanabilmektedir. Bir başka tanımda düşüncelerin, bilgilerin ve duyguların sözsüz ya da sözlü olarak aktarılma, iletilme süreci olarak tanımlanmaktadır. Dökmer tarafından iletişim, iki sistem arasındaki bilgi alışverişi olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu, Türkçe sözlükte ise düşüncelerin, duyguların, el, kol, yüz ve baş hareketleri, konuşma, yazı, telefon, televizyon ya da radyo gibi bildirim araç ve gereçleri yoluyla bir kişiden başka bir kişiye iletişimi şeklinde tanımlanmaktadır. Tanımlarda ele alındığı gibi birimler arasında her türlü alışveriş iletişimle sağlanabilir. İki kişi ya da birim arasında yanlış işleyen ya da kurulamayan iletişim süreci düşünce, duygu, anlam ve bilgi alışverişine engel oluşturur. İletişim sürecinin temel amacı karşımızdaki kişileri etkilemek ya da onlardan etkilenmektir. Püskülloğlu, etkileşimin olmadığı bir ortamda sağlıklı bir iletişimin olmayacağını belirterek, etkileşimi karşılıklı olarak birbirini etkileme ve neden ile sonucun karşılıklı ilişkisi olarak tanımlamıştır. İnsan yaşamının sürdürülmesinde en temel amaçlardan birisi iletişimdir. İnsan ilişkilerinde ve mesleki alandaki ilişkilerde etkili iletişim becerileri kolaylaştırıcı özelliğe sahip olabilmektedir. Özellikle kişiler arası iletişim gerektiren mesleklerden çalışanların iletişim becerilerinin iyi olması iş alanlarında öncelikle tercih nedenidir ve beraberinde başarıyı getirmektedir. İletişim, kişi ve toplum hayatında önemli bir yere sahiptir. Çevremizde etkili iletişim kurabilen bireyler genellikle daha başarılı olup kolay işi bulabilmekte ve işinde terfi edebilmektedir. Purdue Üniversitesi'nde iletişimin önemiyle ilgili yapılan bir araştırmada mühendislik bölümlerinde mezun olan öğrenciler 3 gruba ayrılarak 5 yıl boyunca izlenmişlerdir. İlk grupta en yüksek notları alan öğrenciler, ikinci grupta en düşük notları alan öğrenciler, üçüncü grupta ise insan ilişkilerinde en başarılı olan öğrenciler yer almıştır. Araştırmanın sonucunda birinci ve ikinci grubun yıllık gelirlerinde anlamlı bir fark olmadığı, üçüncü grubun yıllık gelirinin birinci gruba göre ortalama %15, ikinci gruba göre ortalama %35 fazla olduğu görülmüştür. Araştırmada insan ilişkilerinde başarılı olanların hayatta daha başarılı oldukları ve etkili iletişim becerilerine sahip bireylerin başarıyı diğer insanlarla karşılaştırıldığında daha kolay elde ettikleri belirtilmiştir. İletişimin sağlıklı olabilmesi için her bireyin öncelikle kendinin değerli bir birey olduğuna inanması ve karşısındaki kişileri koşulsuz olarak kabul etmesi gerekmektedir. Ayrıca problemlerini çözebilme gücüne inanması, düşünce ve davranışlarının tutarlı olması, empati kurabilmesi ilkelerini içermelidir. 4.3 İletişim türleri. İletişimin işlevi çeşitli davranışların birbirine eklenmesinden meydana gelmiş bir sistemdir. Günlük yaşamda çeşitli alanlarda ve insanlar arası ilişkilerde gerçekleştirilen iletişim sürecinin nitelikleri dikkate alındığında birçok sınıflandırma yapılabilir. Etkileşime göre olumlu ve olumsuz, yönüne tek yönlü ve çift yönlü, kullanılan kod sistemine göre sözlü, yazılı ve sözsüz, ilişki sistemlerine göre kişi içi, kişiler arası, grup içi ve kitle iletişimi, bireylerin konumlarına göre yatay ve dikey, iletişim mekan ve zamanına göre yüz yüze ve uzaktan iletişim olmak üzere 6 farklı şekilde sınıflandırma yapılabilir. Şekil 1'de iletişim sınıflandırılması yer almaktadır. Etkilerine göre iletişim. Olumlu ve olumsuz iletişim olmak üzere ikiye ayrılır. İletişim katılanlardan hoş, olumlu etkiler bırakıyorsa, bu iletişimin sonunda gereksinimlerini karşılıyorsa, değer verildiklerini, anlaşıldıklarını ve takdir edildiklerini hissediyorlarsa, bu iletişimin olumlu olduğu söylenebilir. Olumlu iletişimde kişiler kendilerini iyi hisseder, doyum sağlar ve bunun sonucunda iletişimin devam etmesi için çaba gösterirler. İletişimde bulunanların hoş duygular yaşamadıkları ve kişilerin üzerinde olumsuz etkileri olan bir iletişim söz konusu olduğunda olumsuz iletişimden bahsedilebilir. Bu iletişim türünde karşılıklı saygı ve kabul yerine suçlama ve eleştiri vardır. Yönüne göre iletişim. İletişimin yönü dikkate alındığında tek ve çift yönlü iletişim olarak ikiye ayrılır. Tek yönlü olan bilgilendirme kimi zaman çift yönlü iletişime dönüşebilir. Eğer iletişim çift yönlü ise komünikasyon olarak adlandırılır. Tek yönlü iletişimde bilgi alışverişi tek yönlü gerçekleşiyorsa, yani bir kaynaktan bir hedefe doğru bir ileti akışı ya da bilgilendirme, enformasyon vardır. Hedef pasif ve alıcı durumdadır. Sadece kendisine yöneltilen iletileri alır. Tek yönlü iletişimde geri bildirim öğesi yoktur. Örneğin herhangi bir sınıfta öğretmen öğrencilere hiç konuşma fırsatı vermeden sadece kendisi anlatıp dersi bitiriyorsa, burada tek yönlü iletişim söz konusudur. İzlediğimiz film, haberler, radyodan dinlediğimiz müzik, bunlar hepsi tek yönlü iletişime örnek olarak verilebilir. Çift yönlü iletişimde en az iki kişi arasındaki düşünce, duygu ve bilgi alışverişi söz konusudur. Bu tür iletişim bir top oyunu gibidir. İletişimde iletiler bireyler arasında karşılıklıdır ve bu süreçteki kişilerin tümü aktiftir. Kullanılan kod sistemine göre iletişim. Kullanılan kod sistemine göre sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim olarak üçe ayrılır. Sözlü iletişimde kendi arasında dil ve dil ötesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bireylerin karşılıklı konuşmaları dile ilişkin bölümü oluştururken, dil ötesi iletişimde sesin, tonu, şiddeti, hızı ve hangi sözcüklerin vurgulandığı ve duraklamalar gibi sesin niteliğiyle ilgili olan bölümleri içerir. Sözlü iletişimde kişilerin ne söyledikleri daha önemli olarak kabul görürken, dil ötesi iletişimde nasıl söyledikleri önemlidir. Alan yazında kişilerin günlük hayatta net söylediklerinden daha çok nasıl söylediklerine dikkat edildiği vurgulanmaktadır. Bu konuda bir İngiliz atasözü nasıl söylediğinizi ne söylediğinizden daha önemlidir. Değildir. Der. Bir şeyi söylemenin çok farklı yolları vardır. Önemli olan bu yollardan amacımıza en uygun olan ve etkilisini seçmektir. Bu anlamda sınıfta öğretmenin sözcükleri iyi seçmesi, güzel cümle kurması, doğru vurgulama yapması ve telaffuzu son derece önemlidir. Öğretmenin sınıfa girip aynı ses tonuyla dersi anlatması öğrenmeyi olumsuz etkilemektedir. Bunun nedeni yukarıda belirtildiği gibi öğrencilerin ne söylediğinden çok nasıl söylenildiği ile ilgilenmesidir. Öğretmenler iletişimde dil ötesi öğelere yer vermelidir. Okuma ya da konuşma sırasında noktalama işaretlerine, vurgulara ve duraklamalara dikkat etmeli, sesin şiddetini iyi ayarlamalı, gerekli yerlerde hızlanıp yavaşlanmalıdır. Bu faktörlere dikkat etmediğinde sözlü iletişim başarısız olacaktır. Sözlü iletişim öğrencinin başarısında önemli bir etkiye sahiptir. Başarılı bir sözlü iletişim öğrencinin konuyu daha iyi kavramasına ve öğrenmesine yardımcı olur. Yazılı iletişim. Yazılı iletişimde mesajlar sözlü iletişimde olduğu gibi söz ve konuşma ile değil yazma formatında kodlanmıştır. Mektup, e-mail, elektronik posta, mesajlar, basılı ve yazılı materyaller, gazete, dergi, kitap ve benzeri gibi yazılı iletişime örnek olarak verilebilir. Sözsüz iletişim. Sözsüz iletişimde mesajlar yazı ve konuşma dışındaki işaret sistemleri ile kodlanmıştır. Bunlar resim, işaret, yüz ifadesi, jestler, kıyafet, duruş ve benzeri olabilir. Örneğin yüz ifademiz, bakışlarımız, vücudumuzun almış olduğu pozisyon, el kol hareketlerimiz, başımızın hareketleri bunların hepsi belli anlamları iletir. Kaşlarımızı hafifçe yukarı kaldırmamız hayır mesajı iletir. Öğrencimize sevgiyle bakış ve bunu destekleyen hafifçe saçlarını dokunma sözsüz ama sözlerden daha fazla anlam yükü taşıyan iletişim biçimidir. Cüceoğlu, iletişim sürecinde bazı anlam ve duyguların sözel olmayan iletişimde daha etkili bir şekilde iletildiğini, iletişimin çift anlamlı ve aynı zamanda belirsiz olduğunu vurgular. Sözel mesajlar ve beden dilinin verdiği mesajlar arasındaki farklılıklar çift anlama işaret eder. Örneğin beden duruşundan ve yüz ifadesinden sınav öncesi çok kaygılı olduğu gözlenen öğrencinin sorulduğunda rahat ve kaygısız olduğunu söylemesi, gözlem yoluyla alınan mesajda öğrencinin verdiği sözel mesajın çift anlam taşıdığını gösterir. Günlük iletişimin büyük bir bölümünü sözsüz iletişim oluşturmaktadır. Sözel olmayan iletişimin gücünü Albert Mayrab'ın iletişiminde kelimelerin %7, sesin %38, bedenin %55 oranında, Ken Cooper ise sözcüklerin %10, sesin %30 ve bedenin %60 oranında etkili olduğunu belirtmiştir. İzleyen bölümde sözsüz iletişimin bazı unsurları açıklanmıştır. Beden duruşu. Beden dilleri kültürel ortamlarda öğrenilmiş, karmaşık ve çok düzeyli değerlerdir. Beden duruşu eğitim ortamlarında önemli anlamlar taşır. Öğrencilerin akranları ile ya da öğretmenleri ile konuşurken aldıkları beden pozisyonu, kol ve elleri kullanma biçimleri, oturma şekilleri, bacak ve ayak hareketleri önemli mesajlar verir. Kol ve omuzların sarkması, çökkün bir duruş, sürekli el ovuşturma gibi hareketler bireylerin duygu durumlarına ilişkin bilgiler verir. Beden duruş pozisyonları sözlü ifadelerin etkisini arttırır, dikkatin devamlılığını konusunda karşıdaki kişiye bilgi verir ve dönüt almayı sağlar. Yüz ifadeleri ve göz teması. Yüz yüze iletişim sürecinde yüz ve gözler en çok ilginin olduğu yerlerdir. Yüz ifadeleri duygusal tepkileri ifade eden etkili iletişim kanallarıdır. Yüzde bulunan ağız ve dudaklar, kaşlar ve gözler ile çok sayıda yüz ifadesi oluştuğundan ve aynı zamanda bu ifadeler hızla değişebildiğinden dolayı yüz ifadelerini anlamak her zaman kolay değildir. İnsanların yüz ifadeleri genellikle kullandıkları kelimelerden daha güvenilir, bilgiler verir. Çünkü bireyler yüz ifadelerini kontrol edebilme, duyguların fiziksel tepkilerini izleyebilme konusunda güçlü bir kontrole sahip değildirler. Yüz ile ilgili basit ve karmaşık ifadelerin algılanmasında yaş ve cinsiyet değişkenine bağlı farklılar olabilmektedir. Çocukların yüz ifadeleri yetişkinlerden daha basit ve doğal olduğu için çocukların yüz ifadelerini anlamak daha kolaydır. Öğretmenler öğrencilerin yüz ifadelerine dikkat ederek bilişsel ve duygusal durumları hakkında ipuçları elde edebilirler. Bu ipuçları öğrencilere karşı uygun tepkileri verme ve onlarla daha sağlıklı iletişim kurmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca öğretmenin sınıfta gülümseyerek girmesi, öğrencinin dersi dinleme, takip etme ve öğrenme isteğini arttıracaktır. Gülümseme, öğrencilerle iletişimde anahtar konumundadır. Gözler ise oldukça önemli bir mesaj vericisidir. Yöneticiler, politikacılar ve satıcılar karşısındakini etkilemek için öncelikle gözlerine bakarlar. Eğitim ortamında ise bir öğrencinin sorunun cevabını da bilmediğinde gözlerini kaçırır ve böylece öğretmen de öğrencisinin sorunun cevabını bilip bilmediğini kolayca anlayabilir. Ayrıca bir kişinin baktığı şeye ilgi duyup duymadığını göz bebeklerinin büyüklüğüne bakarak anlayabiliriz. Özetle yüz ifadeli sınıf içi iletişimde öğretmenin en büyük yardımcılarındandır. Göz teması öğretmenin sınıftaki kontrollerini arttırmaktadır. Konuşan bir öğrenciye karşı öğretmenin dikkatlice bakması, dersi bölmeden öğrencinin susmasını sağlayabilir. Öğretmen, öğrencilerin gözlerinden ve bakışlarından doğru yolda olup olmadığını rahatlıkla anlayabilir. Bu yüzden öğretmenler sözsüz iletişim konusunda eğitim almaları önemlidir. Dokunma. Sözsüz iletişim yollarından biri de bedensel temas, dokunmadır. Dokunma duyusu, oyun oynama, etkileme, etkileşime girme, saygıyı iletme amacıyla kullanılabildiği gibi bir göreve bağlı olarak tedavi destek ve destek vermek ya da sembolik tepki vermek amacıyla kullanılabilir. Profesyonel, işlevsel, politik, sosyal, arkadaşlığa bağlı, desteklemeye ve başarmaya dönük dokunma olmak üzere farklı türleri vardır. Doktorun hastasını muayene ederken dokunması, işlevsel, profesyonel dokunma, iki insanın tokalaşması, sosyal, politik dokunma, iki arkadaşın kol kola yürümesi, arkadaşlığa bağlı dokunma, öğretmenin öğrencisinin saçını okşaması, antrenörün sporcusunun sırtına hafifçe vurması ise desteklemeye ve başarmaya dönük dokunma biçimlerine örnek olarak verilebilir. Cüce olduğuna göre dokunma duyumu çocuk gelişimi açısından yeme içme kadar önemlidir. Özellikle erken dönemlerde kucaklama, öpme gibi yollarla çocuklarla kurulan bedensel temas duygusal ve sosyal gelişim açısından önem taşır. Tüm olumlu özelliklerine rağmen dokunma her zaman olumlu bir iletişim becerisi olarak görülmeyebilir. Örneğin karşısındakine rahatsızlık verdiğinde, utanmaya yol açtığında ya da cinsel taciz olarak değerlendirildiğinde dokunma onay gören bir davranış olmaz. Bu nedenle dokunmanın birey için rahatsızlık oluşturacak şekilde kullanılmaması ve mahrem sınırlara uyulması gerekmektedir. Giysiler, bireylere ait renkli materyaller, takı, kozmetik ve giyim kuşamı içerir. Bu tür materyaller kendimizi nasıl algıladığımız ve kendimizi nasıl sunduğumuzla ilgili mesajlar verir. Giyim, kuşam, bireyin yaşı, statüsü, rolü, değerleri, yaşam biçimi, mesleği, etnik kimliği, sosyoekonomik statüsü, grup üyeliği, kişiliği, duygusal durumu, tutumları, ilgileri ve cinsel kimliği ile ilgili mesajlar verir. Bireylerin kuracakları iletişimin niteliği giyim biçimlerine bağlı farklılık göstermektedir. İnsan giyim biçimleri, saç tarama, sakal ve bıyık tarzıyla, saka ve rozetleriyle, tercihleriyle ilgili mesajlar verir. Giyim biçimleri ilişkilerde uzaklaşmaya veya yakınlaşmaya yol açabilir. Bir öğretmen sahip olduğu dünya görüşünü giyim kuşamına yansıtırsa, bu durum bazı öğrencilerin ona yaklaşımlarına ya da ondan farklı düşünen öğrencilerin ise ondan uzaklaşmalarına yol açar. Bu tür durumlar öğrenme ortamındaki iletişimi ve etkileşimi olumsuz etkiler. Ayrıca öğrenciler öğretmenlerin sadece davranışlarını değil giyim kuşamlarını da model alırlar. Giyim kuşamda seçilen kıyafetlerin ve renklerin uyumu bireylerin estetik bilinci hakkında ipuçları verir. Uygun bir estetik anlayış iletişimi kolaylaştırır ve öğrencilerin model alma eğilimlerini güçlendirir. Ses tonu. Sesin şiddeti, hızı ve tonu iletişim sürecini etkiler. Sesin tonu sözel iletişime ve sosyalleşme sürecine katkı sağlar. Öğretmenlerin sınıftaki ses tonları ve hızları etkileyici bir unsurdur. Sınıftaki öğrencilerin duyamayacağı kadar alçak bir ses tonu ile konuşmak ya da tek düze bir ses tonu kullanmak, hızlı konuşmak ya da sesleri yanlış telaffuz etmek iletişim sürecini güçleştirir. Etkin bir dinlemenin gerçekleşebilmesi için öğretmenlerin belli bir konuşma hızına sahip olmaları beklenir. Çok yavaş konuşma, dinleyenlerin dikkatinin dağılmasına ve başka şeylerle meşgul olmalarına yol açarken, çok hızlı konuşmada konuşulanların üzerinde yeterince düşünememeye ve anlamamaya yol açar. Ayrıca ses tonu gibi sessizlik de eğitim ortamında farklı anlamlar taşır. Sınıf ortamında kaygı yaşayan, sosyal becerileri düşük öğrenciler sessizliği tercih edebilirler. Jestler, el-kol hareketleri. Etkili iletişimde jestler ve el-kol hareketleri yüz ifadelerinden sonra sıklıkla kullanılan duyguların en güzel belirtileridir. Eğer bir öğrenci sınıfta bulunmaktan rahatsızlık duyuyorsa, elindeki kağıdını sürekli büküp katlayarak, parmaklarıyla sürekli masaya vurarak ve öğretmenin bakışlarından gözlerini kaçırarak duygularını belli eder. Sınıf içi iletişimde öğretmenin jestlerini takibini doğru yapması etkili sınıf yönetimi açısından son derece önemlidir. Öğretmen iyi bir gözlemle parmaklarını sürekli hareket ettiren, kitabını ya da defterini sıkan, kalemiyle sürekli oynayan öğrencinin derse ilgisinin olmadığını kolaylıkla anlayabilir. Bu tarz farkında olmadan yapılan jestlerin yanı sıra bilerek de başvurulan iletişim amaçlı jestler de vardır. Bunların bazıları pekiştirici, bazıları da sözün yerini tutarak anlam kazanırlar. Örneğin elimizde kullanarak uzaktaki birini çağırmak tamamlayıcı bir jesttir. Kullanılan ve belli başlı jest ve mimikler başka hareketleri, kaş göz hareketleri, omuz kol hareketleri ile el ve kol hareketleridir. Baş hareketleri. Başı öne doğru sallama, onay, aynı fikirde olma, destekleme, cesaretlendirme, devam edilmesini isteme gibi mesajlar verirken arkaya veya sağa sola sallama, reddetme, uygun görmeme, aynı fikirde olmama, ifade edileni doğru kabul etme gibi, etmeme gibi mesajlar verir. Öğretmen başını sınıfta son derece iyi kullanmalıdır. Çünkü baş hareketleri sınıf içi iletişimde başarıya katkıda bulunur. Öğrencinin öğretmenine yoğunlaşmasını sağlar. Sessiz dinleme özellikleri başın rolü arttırır. Öğrenci konuşurken öğretmeninin başını öne, arkaya hareket ettirmesi öğrenciye anladığı mesajını verir. Kişiler arası iletişimde başın küçük hareketi bile kişiyi önemli derece etkilemektedir. Kaş ve göz hareketleri. Çatık kaş gerginlik, asabilik, iletişime açık olmama, endişe ve korku, kalkık kaş onaylama, hayret etme, göz kırpma ise alay etme, aşağılama gibi anlamlar verir. Omuz, kol hareketleri. Omuz silkme, ilgisizlik, sorunlardan kaçma, değer vermeme, umursamama, kalkık omuz, hayret etme, bilgi sahibi olmama gibi mesajlar verir. Kol hareketleri. El kol hareketleri iletişim ortamına göre anlam taşır. Örneğin ders anlatan öğretmen uygun kol hareketleri ile iletişimi kolaylaştırır ve konuların daha etkin şekilde öğrenilmesini sağlar. Konular anlatılan konunun özelliğine, anlatan kişinin duygusal durumuna ve iletişim becerisine bağlı olarak öne, yana, yukarıya doğru açılabilir ve parmak hareketleri uygun pozisyon alır. Örneğin konuşurken avuç içlerinin yukarı doğru bakması, işaret için tek parmak yerine elin bütün olarak kullanılması önerilen hareketler arasındadır. Temel jest ve mimiklerin kullanılması kültürler ve kişisel özelliklerle ilgilidir. Erkek ve kadınlar jestleri aynı düzeyde kullanmayabilirler. Yaş ve statü olarak düşük düzeyde olanlar, yüksek olanlara göre aynı düzeyde jest ve mimiklerini kullanamayabilirler. İçe dönük kişiler özel ve dışa dönük kişiler jest ve mimik kullanmayabilirler. Öğretmenlerin sözel olmayan becerilerine karşı öğrencilerin geliştirdikleri duyarlılık, onların sınıftaki işlevlerini ve akademik performanslarını olumlu yönde etkiler. Bilişsel ve akademik başarı okulun temel işlevleridir. Bu işlevlerin gerçekleşmesinde sözel becerilerin çok önemli rolü vardır. Bu nedenle eğitimin amaçlarının gerçekleşmesinde sözel olmayan iletişimin çoğu zaman sadece sözel becerilerine aracılık yaptığı düşünülür. Eğitimin niteliğini geliştirmek için öğretmenlerin sınıf içinde hangi güçlü yapıları kullanacakları önemli bir sorundur. Bu bağlamda öğretmen-öğrenci etkileşimi dikkate alınır. Öğretmen-öğrenci etkileşiminin en kritik yönleri sözel olmayan iletişim ile ilgilidir. Beden diline önem veren iletişim biçimi öğrenme ve öğretme sürecini kolaylaştırır. Birikimsel ve sürekli bir yapı arz eden bu iletişim süreci öğretmenlerin öğrencilere karşı daha duyarlı olmalarına, öğrencilerin olumlu benlik kavramı oluşturmalarına ve başarılı okul deneyimlerine katkı sağlar. Sınıfın liderleri öğretmenlerdir. Lider olarak tanımladığımız öğretmenlerin dinamik ve amaçlı bir görünüme sahip olmaları, düzenli ve doğrudan göz teması kurmaları, değişken bir ses tonu kullanmaları, giyim, kuşam ve estetik konusunda duyarlı olmaları, sessizliği anlayabilmeleri gibi özel olmayan, sözel olmayan bu tip becerilere sahip olmaları beklenir. İlişki sistemine göre iletişim. İnsanların içinde yer aldığı ilişki sistemlerine göre iletişim, kişi içi, kişiler arası, grup içi ve kitle iletişimi olmak üzere 4 grupta incelenir. Kişilerin kendilerinin mesajları üreterek ve sonrasında bu ürettiği mesajları yorumlayarak gerçekleştirdiği iletişime, türüne kişi içi iletişim denir. Bir kişinin duygularının ve kişisel ihtiyaçlarının farkına varması, kendisine soru sorarak bunlara cevap üretmesi iç iletişim sağlayabilir. Ayrıca kişinin kendini nerede ve nasıl gördüğü, ne şekilde değer verdiği iç iletişimde doğrudan ilgilidir. Kişiler arası iletişim süreci özellikle kişinin kendisi ile kurduğu içsel iletişimi ve buna bağlı olarak oluşturduğu alanlara göre şekillenmektedir. En az iki kişi arasında genellikle yüz yüze ilişki şeklinde gerçekleşen iletişim türü kişiler arası iletişim olarak tanımlanır. Bu iletişim farklı ortamlarda bulunan bireyler arasında bir iletişim aracı olarak ya da fiziksel olarak aynı ortamda bulunan bireylerin iletişimi şeklinde gerçekleşir. Kişiler arası iletişimde bireyler sembol bilgi üretir ve bunları birbirlerine aktararak, yorumlayarak iletişimi devam ettirirler. Kişiler arası iletişimde birden fazla insan arasında bilgi, duygu, düşünce ve yaşantılar paylaşılır. Mekan ve zaman birliği bulunmayan iki insan arasında gerçekleşen fakat iletişim kişiler arası iletişimin dışında bırakılmıştır. Anne, baba, çocuk iletişimi, öğretmen, öğrenci iletişimi, işçi, işveren iletişimi, amir, memur iletişimi, eşler arası iletişim ve arkadaşlar arası iletişim örnekleridir. Kişiler arası iletişimi, sınıf içi iletişimde ele alırsak, sınıf içi iletişimde bulunan öğretmen ve öğrenciler belli bir yakınlık içinde ve yüz yüzedir. Sınıfta karşılıklı mesaj alışverişi vardır. Mesajlar sözsüz ve sözlü niteliktedir. Öğretmen kaynak olduğunda öğrenci alıcı rolü üstlenmekte, öğrenci kaynak olduğunda öğretmen alıcı rolü üstlenmektedir. Grup içi iletişim, kişiler arası iletişimin en önemli tarafını oluşturur. Grup içi iletişimde en az iki kişinin birbirinden etkilenir ya da birbirlerini etkilerler. Yapısı, büyüklüğü ve ilişki biçimler farklı olan her grupta açıkta tanımlanmış ya da tanımlanmamış statüler ve roller vardır. Gruptaki bireylerin sahip oldukları rolleri ve onların birbirleriyle olan ilişki ve iletişim biçimlerini belirlerler. Kitle iletişiminde ise bir bilginin belirli bir kaynaktan gazete, televizyon, sinema, duvar panoları ve dergi gibi iletişim araçları ile topluma tek yönlü olarak iletişim şeklinde tanımlanabilir. Kitle iletişiminin bireylerin toplumlaştırma, süreçlerine katkı sağlama, topluma farklı konularda bilgi ve haber sağlama, eğlendirme, gruplar ve bireyler arasındaki toplumsal bütünleşmeye katkı sağlama gibi işlevleri vardır. Kitle iletişimin teknolojinin verimli ve etkin şekilde kullanılması, kamuoyunun beklentilerine uygun programların yapılamaması, nitelikli kadronun eksikliği ya da bulunamaması, ekonomik sorunlar gibi faktörlere bağlı değişiklikler göstermektedir. Bireylerin konumlarına göre iletişim. İletişim, kaynak ve hedefin belirli bir grup veya örgütsel yapı içinde birbirlerine göre konumlarına bakarak yatay, simetrik iletişim veya dikey, hiyerarşik iletişim olarak sınıflandırılabilir. Benzer düzeydeki ve mevkideki kişiler arasındaki iletişim, simetrik veya yatay iletişim olarak adlandırılabilir. Bir okuldaki öğretmenlerin, bir sınıftaki öğrencilerin, bir iş yerindeki çalışanların kendi aralarındaki iletişimi yatay iletişime örnek olarak verilebilir. Daha çok resmi gruplarda alt-üst iletişim olarak da bilinen dikey iletişim ise aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya doğru bir iletişimi ifade eder. Böyle bir iletişimde taraflar tanımlanmış olan statülerinin belirlediği sınıflarda kalmaya özen gösterirler. Okulda müdür, öğretmen iletişimi, sınıfta öğretmen öğrenci iletişime örnek verilebilir. Dikey iletişim resmi bir iletişim türüdür. Mekan ve zaman boyutuna göre iletişim. Yüz yüze ve uzaktan iletişim olarak ikiye ayrılır. İletişim kurmak için fiziksel olarak aynı mekanda bulunan kişilerin kurduğu iletişim yüz türü yüz yüze iletişim şeklidir. Yüz yüze iletişim ağırlıklı olarak sözel iletişime dayanır. Evde aile bireyleri arasındaki iletişim, sınıfta öğrenciler arasındaki iletişim yüz yüze iletişime örnek olarak verilebilir. Yüz yüze iletişimde kişiler mesajlarını sözel olarak ifade etmenin yanı sıra beden dilini de kullanarak aynı zamanda sözsüz mesajları da alma ve iletme fırsatlarına sahiptirler. Bu nedenle yüz yüze iletişimde sözlü ve sözsüz iletişim bir arada bulunur. Aynı fiziksel mekanı paylaşmayan kişilerin farklı araç gereçler ve materyaller ile kurdukları iletişim türü uzaktan iletişimdir. Telefon, mesaj, e-mail ve internet yoluyla ya da gazete, dergi ve kitap gibi basılı materyal aracılığıyla sağlanan iletişim uzaktan iletişimdir. İletişim öğeleri. İnsan hayatında devamlılığı için fizyolojik ihtiyaçlar kadar doğal bir süreç olan simgeler aracılığıyla anlamların paylaşımı olarak tanımlanan iletişim sürecinin dört bileşeni vardır. Kaynak, hedef, kanal ve mesajdır. Bu dört bileşene ek olarak tamamlayıcı yani sürecin kontrol mekanizması olan öğe ise iletişim döngüsünde dönüt olarak tanımlanabilir. Temel iletişim süreci modeline göre iletişim süreci kaynağın düşünce, duygu ve isteklerini kodlayarak yani mesaj durumuna getirerek uygun kanal aracılığıyla hedef bireye ya da alıcıya aktarması ve alıcının verdiği tepki yani dönüt ile tamamlanan paylaşma süreci olarak açıklanabilir. Şekil 2'de iletişim sürecine ayrıntı olarak yer verilmiştir. Kaynak, hedef veya verici olarak da adlandırılmaktadır ve iletişim sürecini baştan başlatan kişidir. Okul ortamı ele alındığında kaynağın amacı etkili iletişim yoluyla öğrencilerde davranış değişikliği oluşturmaktadır. Eğitimin amacının da bireye istendik davranış değişikliği sağlamak olduğu düşünülürse, iletişimin eğitim, öğretme ve öğrenme ile olan ilişkisi belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Sınıf ortamında kaynak görevini üstlenen kişi öğretmendir. Öğretmenin amacı sahip olduğu bilgi, duygu ve becerileri öğrencileri ile paylaşarak onlarda davranış değişikliği meydana getirmektir. Mesaj ileti. Eğitim-öğretim sürecinde öğretmenin yaptığı konuşmalar, ders kitapları, programın içeriği mesajı oluşturmaktadır. Mesaj ise kaynağın alıcısıyla paylaşmak istediği sembolledir. Bu semboller duygu, düşünce ve davranışları temsil eder. Mesaj alıcının kodlayabilmesi için uygun biçimde düzenlenmediğinde verilmek istenen mesaj alıcıya doğru şekilde ulaşmaz. Kaynak iletmek istediği düşünceyi ve duyguyu konuşma, eylem, jest ve mimik, yazı, resim ve heykel gibi sembollerden yararlanarak ilti şeklinde getirir. Kanal. Kaynağın amaçları doğrultusunda çeşitli araç, yöntem ve teknikler aracılığıyla alıcıya gönderildiği ve alındığı ortamdır. Yüz yüze iletişimde işitsel ve görsel kanallar ile uygun durumlar da dokunma, koklama duyuları da kullanılarak kanalların sayısı arttırılabilir. Eğitim sürecinde ise öğretmenin yaptığı konuşmalar, kullanıldığı ders kitapları ve yardımcı araçlar ve kanallara örnek olarak verilebilir. İki kişinin konuşmasını bağlayan ses dalgalarını ileten hava ya da bir telefon sistemi de gönderici ve alıcı arasında bir kanal oluşturulabilir. Alıcı, iletişimde tepkiyi vermesi beklenen ve kaynağın gönderdiği mesajları hedef olan kişi ya da kişilerdir. Eğitim-öğretim sürecine genel olarak bakıldığında kaynağın öğretmen, alıcının ise öğrenci olduğu görülecektir. Bazı durumlarda öğrenci kaynak, öğretmen ise alıcı olabilmektedir. Sınıfta iletişim söz konusu olduğunda öğretmen-öğrenci ya da öğrenci-öğrenci iletişiminde kaynak ile alıcı sık sık yer değiştirir. Alıcı tarafından mesajın alınması ve sonra kodun çözülerek onun bir anlam verilmesiyle başarılı bir iletişim oluşur. Eğer alıcı kodu okuyamazsa mesaj hiçbir anlamda ifade etmez. Dönüt, geri besleme, geri bildirim. İletişim sürecinde kaynaktan alıcıya gönderilen mesajların alınıp alınmadığına, alındıysa tam olarak anlaşıp anlaşılmadığını ya da kaynağın aktardığı biçimde anlaşılıp anlaşılmadığı gelen geri bildirim yoluyla anlaşılır. Öğretmenin anlattığı konunun anlaşılıp anlaşılmadığını sorduğu soruya, öğrencilerin verdiği cevaplar ya da öğrencilerin jest ve mimiklerinden anlaması geri bildirime örnek olarak verilebilir. Geri bildirim eğitim öğretimde en önemli unsurlardan birisidir. Öğretmenin başarıya ulaşıp ulaşmadığını anlayabilmek için dönüt de mümkün olabilmektedir. Kaynağın mesajı oluştururken mesajın amacı kaynağın kişisel özelliklerinden etkilenir. Bu sebeple iletilmek istenen mesaj ile alıcıya ulaşan mesaj belirli bir ölçülerde farklılık gösterebilmektedir. Aynı şekilde mesajın alıcı tarafından alınırken de alıcının kişisel özellikleri iletilen mesaj ve alınan mesaj arasında farklılıklara neden olabilmektedir. Ayrıca mesajın oluşturulma ve iletilme sürecinde kaynağın yetenekleri, sosyal statüsü, tutumları, benliği, sosyal rolleri, konuya ilişkin bilgi düzeyi ve alıcıya ilişkin algıları gibi faktörler önemli rol oynar. Aynı şekilde bu etkenler aynı zamanda mesajın alınıp çözümlenmesine ve yorumlanmasını da etkiler. İletişim sürecinde bu faktörlerin olumsuz durumları, iletişim sürecinde gürültü kaynağının oluşmasına yol açar. İletişim sürecini öğrenme, öğretme süreci arasındaki benzerliklere göre özetleyecek olursak, öğretmen kaynağı, öğretmenin iletişim içeriği mesajı, öğretim araç gereç yöntemleri, kanalı, öğrenci alıcıyı ve öğrenme tepkileri ise dönütü oluşturur. Sınıf içi iletişim. Hedeflenen bilgilerin ve akademik becerilerin öğretilmesinde etkili iletişim oldukça etkilidir. İletişim endişesi, öğrencinin sözlü iletişimini, sosyal becerilerini ve kendine güvenini olumsuz yönde etkiler. İletişim korkusunun önlenmesinde destekleyici bir sınıf ortamı çok önemlidir. Öğrencilerin bu başarısızlık, korku ve endişeleri ile baş edebilmeleri için daha fazla güdünlenmeye ihtiyaçları vardır. Özellikle eğitimin temeli iletişim etkinliğidir. Başarılı bir öğretmen iyi bir iletişimcidir. Bu yüzden öğretmenlerin sınıfta sevgi, saygı ve güvene dayalı bir iletişim ortamı oluşturmaları son derece önemlidir. Ancak bu şekilde kendisiyle barışık, başarılı, girişken, mutlu ve yaratıcı bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunur. Hayatta başarılı bireyler olabilmeleri için öğrencileri daha iyi konuşan ve dinleyen öğrencileri yetiştirmek ve onların konuşma ve dinleme becerilerinin gelişmesini desteklemek gerekmektedir. İletişim sürecinde konuşma kadar önemli bir diğer etken dinlemedir. Dinleme bireyler arasındaki iletişimi etkili bir şekilde sağlamada, başkalarını tanımada, onlardan bilgi almada, onları anlayarak bireylere yardım etmede temel süreçtir. Dinleme süreci şekil 3'te belirtilen 5 aşamadan oluşur. Alma, işitme ilgilenme, anlama, öğrenme, anlamı yorumlama, hatırlama, geri çağırma, akılda tutma, değerlendirme, yargılama, eşleştirme, karşılık verme, yanıtlama, geri bildirim. Etkili dinleme türleri ikiye ayrılır. Bunlar dinleyicinin hiçbir tepkide bulunmadığı, edilgen dinleme ve konuşan kişinin mesajlarının doğru anlaşılıp anlaşılmadığının dinleyici tarafından kendi sözcükleriyle geri iletilmesi durumunda söz konusu olduğu etkin dinlemedir. Öğrenci, öğretmen iletişiminde öğrencinin kendini kabul edilen, saygı duyulan ve önemli birisi olarak algılanmasında dinleme önemli bir faktördür. Öğretmenler, öğrencilerin çatışmalarını, çözmelerini ve duygularını ifade etmelerini dinleme becerilerini kullanarak destekleyebilirler. Öğretmenler genellikle bir öğrenci kendilerine herhangi bir problemle geldiği zaman öğrencinin duygularını ifade etmesine izin vermeden hemen bir çözüm yolu önerirler. Bu tepkiler daha az çaba ve zaman aldığı için öğretmenler hem de diğer yetişkinler tarafından sık olarak gösterilen tepkilerdir ve yetişkini karşısındakinin duygularıyla uğraşmaktan kurtarır. Dinlemenin esas amacı aslında anlamaktır. Karşımızdaki kişiyi anladığımızda onunla paylaşmak, bireyin bizim tarafımızdan anlaşıldığını fark etmesini sağlamak ve işbirliğine yönelik davranışlar sergilemesini sağlar. Öğrencinin dinleme becerilerini geliştirmek için öğretmenler ders anlatımından önce öğrencilere rehber olabilecek davranışlar sergileyerek ya da sorular vererek yöneltmeli, dinlemeyi öğrencilere grup ya da bireysel olarak ses kaydı yapılmış yönergeler vererek ve bu yönergeleri izlemelerini, ana fikirler, ayrıntılar ya da sonuçları bulmak için dinlemeyi, yaşları küçük öğrenciler için dinlemede bağlamdan, sözün gelişinden yararlanmayı, öğretmenin kendi sözlü sunumdan sonra öğrencilerden bu sunuyu belirlenen stratejiye göre özetlemelerini isteyerek ilişkili ve ilişkisiz bilgileri ayırt etmeyi öğrenmelerini sağlayabilirler. Ayrıca öğretmenlerin öğrencilerle olan ilişkilerinde kullandıkları ifadeleri, özellikle de hangi sıklıkla yergileri ve övgüleri yer verdikleri, öğrencilerden beklentilerini, öğrencilerle olan ilişkilerini dönem dönem gözden geçirmeleri gerekir. Çocuklar, öğretmenlerinden gelen yergi ve övgülere karşı çok duyarlı olduklarından, öğretmenlerin olumsuz ifadeler kullanmak yerine teşvik edici, olumlu ve yol gösterici ifadeler kullanmaları önemlidir. Tüm bunlara ek olarak öğretmenlerin öğrencilerle güvene dayalı için fırsatlar yaratması da diğer önemli bir noktadır. Bu fırsatlar öğrencilerle görüşmeler düzenleme, öğrenci faaliyetlerine ilgi gösterme, okula yeni gelen öğrencilere okuldaki görevlileri tanıtma, spor faaliyetlerine katılma, okul gün ve gecelerine katılma, öğrencilerle öğle yemeği yeme, sınıfta dilek kutusu koyma gibi etkinlikler yoluyla sağlanabilir. Ayrıca eğitim sürecinde çift yönlü iletişim çok önemlidir. Sınıf içinde çift yönlü ve yüz yüze iletişimin kurulması ile etkili öğretmen-öğrenci iletişimi gerçekleşir. İletişim endüstrisi öğrencinin sözlü iletişimi, sosyal becerilerini, kendine güveninin olumsuz yönde etkilendiğinden öğrencinin düzenli çalışma alışkanlığı kazanması ve dersi sevmesi, etkili öğrencinin düzenli çalışma alışkanlığı kazanması ve dersi sevmesi etkili öğrenci-öğretmen iletişimiyle doğru orantılıdır. Bu da öğretmenin eğitimci yeteneğinin yanı sıra anlayışı ve kişiliğiyle yakından ilişkilidir. 4.6 Sınıf içi iletişimde öğretmenin rolü. Yenilikçi sınıf sistemlerinde iletişim çift yönlüdür. İletişimde öğretmenin merkezde olması, öğrencilerin pasif bir dinleyici olmasına neden olur. Bloom, öğretmenin gerçekleşebilmesi için öğrencinin öğretme süresinde mutlaka aktif bir şekilde dahil olması gerektiğini vurgulamıştır. Öğrencilerin başarılarında artışın yaklaşık %20'si sınıf ortamındaki öğrenme sürecine aktif katılımları ile açıklanmaktadır. Öğrencilerin derse aktif katılımları öğretmenin öğrencilerle kurduğu etkileşimle ve olumlu bir sınıf ortamı yaratması yoluyla gerçekleşir. Bu etkileşimlerde öğrencilerin katılımlarını değerli saymak, onları anlamaya çalışmak, derse katılımlarına ve düşüncelerine önem vermek, öğrencilerle kurulan etkileşim olumlu yönde geliştirir. Öğrenci ve öğretmen ve arasında kurulan olumlu etkileşim, karşılıklı saygı ve güveni birlikte getirir ve bu durumda öğrencilerin düşüncelerini ifade etmelerini ve sınıf tartışmalarına katılım düzeylerini destekler. Alan yazında sınıf ortamındaki sözsüz ve sözlü iletişim davranışlarının öğrencinin okul başarısı ve kişiliğinde önemli bir faktör olduğu vurgulanmaktadır. Araştırmalarda öğretmenlerin öğrencileriyle ilişkilerinde olumlu bir tutum sergilediğinde öğrencilerin sorunlarını çözmek için daha fazla gayret ettikleri ve daha girişimci olduklarını ve öğrenmeye ilişkin motivasyonlarında önemli bir artışın olduğu belirtilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 813 öğretmen, müfettiş ve müdür ile gerçekleştiği bir çalışmada %93 düzeyinde sınıf içi etkileşim davranışlarının önemi vurgu yapılmıştır. Sınıf içi etkileşim davranışlarının incelendiği Öztürk tarafından yapılan başka bir çalışmada toplam 28 okulda 24 ilk öğretim ve 4 öğretim orta öğretim olmak üzere toplam 914 öğretmen, 459 birinci kademe, 306 ikinci kademe ve 149 orta öğretim öğretmeni araştırmaya alınmıştır. Araştırmanın sonucunda sınıf içi etkileşim davranışlarının orta derecede bulunduğu, sınıf içi etkileşim davranışlarının öğretmenin kıdemine ve cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, Türkçe ve sosyal grubu öğretmenlerinin matematik öğretmenlerinden daha başarılı oldukları bulunmuştur. Öğretim kademelerine göre ise birinci kademe öğretmenlerinin ilk öğretim, ikinci kademe öğretmenlerinden sınıf içi etkileşim davranışlarını kullanmada daha başarılı oldukları belirtilmiştir. Sınıf ortamında olumsuz öğrenci davranışlarının sebepleri arasında öğretmenlerin öğretim tarzı, kişilik özellikleri ve öğrencisiyle ile olan etkileşimi önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmenlerin, öğrencilerin başarısını ödüllendirmeleri ve öğrenmeye motive etmeleri, öğrencilerin derse katılımı arttırmakta ve problem davranışlarının ortaya çıkması azaltılmaktadır. Türk eğitim sisteminde öğrenci-öğretmen etkileşimi incelendiğinde, kalabalık sınıflar, öğretmen ve yetiştirme sistemindeki eksiklikler, araç, gereç ve materyal eksikliği, ezberciliği ön planda olduğu bir öğretim tarzı, öğretmen merkezli öğretmenlerin iş doyumunun düşük olduğu gibi olumsuz faktörlerin olduğu görülmektedir. Mahiroğlu, öğretmenlerin öğrenci-öğretmen etkileşiminde kendilerini orta düzeyde yeterli olarak gördükleri belirtilmiştir. Bu durumda sınıf içi etkileşimde öğretmenlerin kişisel özelliklerinden oldukça fazla etkilendiği, demokratik öğretmenlerin öğrencileriyle daha olumlu iletişim içinde oldukları ve iletişimine daha fazla önem verdikleri söylenebilirken, otokratik öğretmenlerin ise öğrencinin temel görevlerinin sınıf kurallarına uyulması ve öğretmen tarafından sunulan bilgilerin eksiksiz alınması olduğunu düşünen, kendini sınıfın tek hakim olarak gören öğretmenler olduğu söylenebilir. Türk eğitim sisteminde otokratik öğretmen tipinin ağırlıklı olarak yer aldığı görülmektedir. Eğitim ortamlarında, özellikle de sınıf ortamlarında yapılan çalışmalara göre öğrenci-öğretmen ilişkisinde öğrencilerin öğretmenlerinden etkilenirken aynı zamanda öğretmenlerin de öğrencilerden eşit düzeyde etkilendiği belirtilmektedir. Araştırmalarda genel olarak öğretmen ve davranışların öğrenciler tarafından algılanmasının öğrencinin tutum, motivasyon ve başarısında önemli bir etkisinin olduğu görülmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin kişiler arası davranış algılarının, öğrenci ve öğretmenin yaşı, cinsiyeti, sınıftaki öğrenci sayısı, öğretmenin mesleki tecrübesi, öğrencilerin ders alanı ve başarı gibi faktörlerden etkilendiği göstermektedir. Kişiler arası öğretmen davranışlarının öğrenci tutumunda %50, başarısında ise %70 etkili olduğu belirtilmiştir. Bu durumun bizlere öğretmen davranışlarının öğrenme davranışı ve sonuçlarında önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Etkili öğretmen ve öğrenci iletişiminin kurulmasında öğretmenin saydam ve açık olma, konuşma ve aktarma ile alma ve dinleme becerileri olarak 3 temel beceriye sahip olması gerekir. Öğrenciler öğretmenlerinin mutsuz ve sıkıntılı veya mutlu ve rahat olduklarını kolaylıkla fark edebilirler. Öğretmen sınıfta karşısında rahat gözükmeye çalışıyor ama gerçekten rahat değilse veya içten samimi olmayıp da içten görünmeye çabalıyorsa öğrencilerin bunu kolaylıkla anlarlar ve olumsuz tepki verirler. Etkili iletişim becerisine sahip olan öğretmen, öğrencileri tanımaya çalışarak öğrencilerle olan ilişkileri gözden geçirerek ve öğrencilerle kişisel yakınlaşmalar için fırsatlar yaratarak, yakın ilişkiler kurarak okul ortamında öğrencilerle olumlu ve etkili iletişim geliştirebilirler. Ayrıca öğretmenlerin öğrenciler hakkında daha fazla bilgilerinin olması, öğrencileriyle daha yakın ve etkili ilişkiler kurması sağlanırlar. Genellikle öğrenciler kendilerini daha iyi tanıyan ve kendileriyle etkili iletişim kuran öğretmenlerine karşı kendilerini daha yakın hissederler. Öğretmenler, öğrencilerle iletişim kurmada sözel olmayan mesajlara dikkat ederek, kibar ve nazik konuşarak, göz teması kurarak, ben dili kullanarak, öğrenciyle ilgili değil, durum ile ilgili konuşarak, çok fazla soru sormadan ve düz cümle kurarak iletişimin daha etkili hale gelmesini sağlayabilirler. Ayrıca öğretmenler, sınıflarında öğrencisinin sorumluluğunu bilerek ve etkili konuşmayı öğretmelidir. İyi bir konuşmacı olmak için konuşmayı oluşturan fiziksel unsurların önemini bilmek, ders öncesinde konuya hazırlanmak, ders sırasında örneklere önemini Örneklere, kanıtlara, tanımlamalara, açıklamalara, istatistikler bilgilere, karşılaştırmalara, görsel yardımcılara ve gerekli tekrarlara yer vermek, konuşma hızını ayarlamak ve öğrencilerin gözlem gücünü geliştirmek gereken niteliklerdendir. Diğer yandan öğretmenler sınıfta konuşurken öğrenme ortamının önceden düzenlenmesi, konuşma kaygısının giderilmesine ilişkin olarak bilgilenmesi, her ders için dikkatli planlama yapması, konuşmayı oluşturan fiziksel öğelere göre düzenlemesi, konferans tekniğini diğer teknik ve yöntemlerle birleştirebilmesi, uygun yerlerde diğer öğrenme ortamlarından yararlanabilmesi, öğrenci tepkilerini incelemesi ve gelen her tepkiyi olumlu bir şekilde karşılaması ve konuşma metnine bakmadan yapabilmesi gibi konularında kendini geliştirmelidir. Sınıf, öğrenci ve öğretmenlerin eğitsel amaçlara ulaşabilmek için uygun bir düzende hazırlanmış paylaşım ortamıdır. Birçok araştırma, öğrenci davranışları ve akademik başarının öğrenci-öğretmen iletişiminin kalitesinden etkilendiğine vurgu yapmaktadır. Genellikle öğrenciler samimi, sevecen ve sıcak gibi ifade edilen olumlu öğretmenleri tercih ederler. Olumlu öğrenci-öğretmen iletişimi, öğrencinin okula karşı olumlu tutum geliştirmesini ve akademik başarısını arttırır. Öğretmenin sınıfta konuyu etkili bir biçimde öğretebilmesi, öncelikle öğretmenin öğrencileriyle etkili bir iletişim kurabilmesine bağlıdır. 4.7 İletişim engelleri. Etkin ve sağlıklı bir iletişimin kurulmasını engelleyen fiziksel, teknik, psikolojik, sosyal ve örgütsel olarak sınıflandırılabilen çok çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörleri izleyen bölümlerde ayrıntılı olarak yer verilecektir. 4.7.1 Teknik engeller. İletişim kanallarını etkileyen çevresel koşullar, teknik ve fiziksel engeller olarak adlandırılmaktadır. Teknik ve fiziksel engeller aşağıdaki şekildedir. Mesajla ilgili engeller. Mesajın iletişim engeli oluşturmasındaki en büyük etken belirsizlik faktörüdür. Mesajın kimden, ne zaman geldiği, ne demek istediği ve karşı tarafın nasıl bir tepki beklediği konusunda belirsizliklerin yanı sıra mesajın içeriği ve ile ihtiyaç duyulan bilgi arasındaki farklardan kaynaklı belirsizlikten örnek olarak verilebilir. Ayrıca mesajın oluşturulması sırasında kullanılan sembollerin alıcının algılayıcı ve anlayacağı şekilde düzenlenmesi sonucunda mesajın eksik ya da ulaşması gibi faktörlerde iletişimi olumsuz yönde etkiler. Kanal ve araçlarla ilgili engeller. Mesajların doğru ve tam olarak iletilmesini sağlamak için uygun kanal ve aracın seçilmesi önemli bir unsurdur. İletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve örgütlerin bu yeni teknolojileri zamanında uyum gösterememesi ve iletişim kanallarının yetersiz olması gibi sorunlar iletişim sürecini olumsuz etkiler. Ayrıca kullanılan kanal ve araçların yanlış seçimi ve kötü kullanımı da iletişim kalitesinin teknik engellerinden birini oluşturur. Gürültüyle ilgili engeller. İletişimin tümüyle engellenmesine ya da kötü işlemesine neden olan, mesajın kodlanmasından çözümlenme aşamasına kadar olan her şey gürültü olarak tanımlanmaktadır. İşitme yetersizlikleri ya da mikrofondaki bir arıza gibi çevreden kaynaklanan gürültülerin yanı sıra yanlış anlama ve yorumlama, görüş farklılıkları, anlaşmazlık, inanç ve değer yargıları, ön yargıları da gürültü engelleri içerisinde sayılabilir. 4.7.2 Dil güçlükleri. Yönetildikleri kimselerin düşünce ve bilgilerine göre dili oluşturulan sözcükler ve cümleler anlam kazanır. Bu yapıların hatalı ve karmaşık kullanımı iletişim engeline dönüşebilir. İletişim sürecinde açıklayıcı, yalın ve basit ve bir dil kullanırsa iletişim o kadar etkili ve kaliteli olur. 4.7.3 Psikolojik engeller. İletişim sürecine katılan bireylerin yaşadıkları sorunlar bir kısmı kendi kişisel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Kişilerin sahip olduğu düşünce, değer yargıları ve duygularından onların düşünce yapıları, tutumları, davranışları, amaçları, iletişim konusunda duydukları ilgi ve dinleme becerilerinden, yetiştikleri toplumun sosyo-kültürel ortamın farklılığına kadar geniş bir bilgiye sahip olabiliriz. Bu engelleri aşmada doğru mesajın doğru kişilere, doğru araçla ve zamanda iletilebilme koşulları ile iletişim amacının belirlenmemesi gerektirmektedir. İletişimde insanların farkında olmadan oluşturduğu kalıplaşmış düşünceler ön yargıları oluşturur. İletişimi kuran insanlar arasında özellikle değer ve inanç ve sistemleri ile ilgili ciddi görüş farklılıkları varsa bu durumda etkili bir iletişim kurmak pek mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte kişilere, bilgilere, durumlara ve olaylara karşı farklı ilgi gösterebilmekte ya da aynı durum veya olayları farklı düzeyde algılayabilmekte ve bunun sonucunda da yanlış ya da eksik algılamalar iletişim engellerine sebep olabilmektedir. Kişinin kendisine karşı konuya karşı tutum ve iletişime katılanların birbirlerine karşı tutumları, tutumların yarattığı iletişim engellerini oluşturmaktadır. Kişiler olumlu ya da olumsuz veya çekici ya da itici tutumlarda bulunmaktadırlar. Güçlü ve aşırı tutumları değiştirmek son derece güçtür. İletişim engeline sebep olurlar. Ayrıca sosyokültürel olarak birbirlerini tanımayan bireyler mesajın kodlanmasında ve çözümlenip yorumlanmasında hatalar ile karşılaşabilmekte ve yaşanan kültürler farklılıklar sebebiyle iletişim sürecinde bozulmalar yaşanabilmektedir. Bununla birlikte kişilerin sahip olduğu bilgi düzeyi, eğitim durumu, mesajın kapsamı etkili iletişimde önemlidir. Çünkü yetersiz bilgi iletişim sürecinde gönderilen ve alıcı kişi arasında bir engel oluşturur. Eğer gönderen kişinin bilgi eksikliği sebebiyle mesajda boşluklar olursa, mesajı alan kişinin algıladığı, gönderilen mesajdan farklı olacaktır. 4.7.4 Örgütsel engeller. Bireylerden oluşabileceği gibi belirli grupların birleşmesiyle oluşabilen örgütler, toplumsal hayatın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Örgütlerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için kaliteli ve etkili bir iletişime sahip olmaları gerekir. Ancak örgütlerin çoğu kendi iletişim engellerini kendileri yaratırlar ve bunun sonucunda olarak da başarılı bir iletişim sağlayamadıklarından süreklilikleri belirli zaman periyodunda düşüş gösterir. Örgüt büyüklüğü, aşırı bilgi yüklemesi, fiziksel yapısı, zaman baskısı, geri besleme yetkisizliği, statü farklılıkları, yönetim tarzı hiyerarşisi ve rol ilişkileri kalite iletişimi engelleyen örgütsel engeller iletişim engeli olarak karşımıza çıkmaktadır. 4.8 Sınıfta iletişim engelleri. Sınıfta etkili iletişim sürecinin problemsiz bir şekilde yürütülmesini engelleyen bazı unsurlar vardır. Bu unsurları şöyle sıralayabiliriz. Kaba davranmak. Kaba davranmak, yetişkinler ve çocuklar arasında hiç de hoş karşılanmayan bir davranıştır. Kaba davranan öğrencilere okul ortamında ve toplum içinde hoş karşılanmaz. Bu nedenle okul ve sınıf ortamında öğretmenler tarafından etkili iletişim sürecinde kaba davranışlardan uzak durulmalı, akranlarına karşı öğrencilerin olabildiğince kibar davranmaları dikkat edilmelidir. Alay etmek. Etkili iletişim sürecinin olumsuz etkileyen bir diğer unsur alay etmektir. Akranlarını hafife almak, onlarla dalga geçmek anlamına gelen alay etme durumu hiçbir öğrencinin sevmediği ve okulda onaylanmayan bir tutumdur. Alay etme, etkili iletişimin en önemli unsuru olan diğer insana değer verme tutumuyla tazıt bir durum olduğundan okul ve sınıf ortamında etkili bir iletişim öğretmenlerinin için alay etme davranışından öğrencilerini uzak tutmaları önemlidir. Damgalamak, ön yargılı olmak. İnsanların duygu ve düşünceleriyle ilgili genellemeler yaparak onları çeşitli sözcüklerle ithamda bulunmak etkili iletişim sürecini olumsuz etkiler. Bu nedenle okul sınıf ortamında öğrencilerin birbiriyle olan ön yargılı bir tutum içerisinde olmalarını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır. Suçlamak, yargılamak. Etkili iletişim sürecini etkileyen bir diğer unsur, herhangi bir durumdan dolayı birini suçlamak ya da yargılamaktır. Çocuklar genellikle eleştirilmekten pek hoşlanmazlar. Bu nedenle etkili bir iletişimde bir sorunla karşılaşıldığında, öğretmenin öğrencisini suçlamadan ve yargılamadan önce empati kurarak olaya yaklaşması önemlidir. Öğretmenin hem kendini hem empati kurmayı gerçekleştirmesi, hem de öğrencilerine model olması ve akranlar arasında karşılaşılan sorunları da bunu öğrencilerine kazandırması önemlidir. Aşırı şakacı davranmak. Espri ve gülümseme insanların hoşlarına giden bir davranıştır. Ancak esprinin yeri ve zamanı uygunsa hoş karşılanırken, yeri ve zaman uygun değilse kişilerin hoşlarına gitmeyecek durumlar ortaya çıkabilir. Okul çağı çocukları esprinin yeri ve zaman konusunda sorunlar yaşarlar. Bu anlamda öğretmenler sınıflarındaki öğrencilerine etkili bir iletişim için espri yeri ve zamanı gelince kullanmayı öğretilmelidir. Küçümseyici davranmak. İnsanlara hor bakan, onları küçümseyen kişiler toplum tarafından kabul görmezler. Bu tür insanlar başkaları ile iletişime geçmekte güçlük yaşarlar. Bu nedenle öğretmenlerin çocuklara etkili bir iletişim için alçak gönüllü davranmayı ve insanlara değer verme değerlerinin kazandırılması önemlidir. Azarlamak ve tehdit etmek. Etkili iletişimin önündeki engellerden bir diğeri de herhangi bir problem durumunda etkili iletişiminin ziyade çatışma durumuna girmektir. Bu nedenle özellikle sınıf ortamında etkili iletişim sürecinin daha nitelikli ve daha etkili gelişebilmesi için mümkün olduğunca azarlama ve tehdit durumlarından uzak durulmalıdır. Sayfa 102 ayrım sonu.